Ayrım 69.
Feyzi Ef, Malatya, gürültüler. En önemli bir mesele, padişahın ifadesi pek doğrudur. Paşa hazretleri ayrılığı ortadan kaldırmak için güzelce bir şey yazmıştır. En önemli bir meseledir efendiler. Mazhar Müfit Bey, Hakkari. Kim dedi önemli değildir? Feyzi Ef, devamla. Sürüsünün hesabını bilmeyen, sürüsünü muhafaza etmeyen bir çobanın elinde bir değneği, bir de kavalı olur. Evet, o padişahlar bizim hukukumuzu her surette muhafaza ederdi. Patırdılar. Ben inerim, lakin milletin en derin yaraları üzerinde söz söyleyen adama karşı böyle en büyük meclisin bu kadar gürültü etmesi zannedersem üzüntü vericidir. Sırrı Bey, İzmit. Teşekkül eden milli heyetin padişah nazarında nasıl kabul edilmekte olduğunu açıkça ilan edilmesini teklif etti. Pek doğru. Hatta geç kaldığımız bir tedbirdi bu. Padişah şimdiye kadar bizi nasıl kabul ettiğini açıkça söylemeliydi. Bu teklifimiz karşısında padişah susmayı tercih eder veyahut aksini desteklerse, o vakit halkını ecnebi esaretine rızasıyla teslim eden, askerini ecnebilere teslim eden ve kalelerini düşmanlara bırakan, halkı üzerindeki yargı hakkından vazgeçen, İmam-ı Müslim'in ne olacağını ulemadan sorarız ve verecekleri fetva gereğince amel ederiz. Hüsrev Bey, Trabzon, bendeniz Safa Beyefendinin sorularına bir cevap vermek istiyorum. Gerçekten kendileri bu soruyu 9 ay evvel sorsalardı bendenizde aynı şeyi duyardım. Fakat bugün mesele büsbütün başka bir şekil almıştır. Padişah 8-9 ay önce belki aldatılmış, belki öyle görmüş. Bu Anadolu meşru hükümetini meşru saymıyor. Bu böyledir. Fakat ne oldu? Tabii hiç. Millet mukadderatına hakimdi. Padişah ister cevap verir ister vermez. Bizim nazarımızda mevcut olan şahıs değildir. Hilafet yüce bir makamdır. Bravo sesleri. Bundan sonra Erzincan milletvekili Osman Fevzi Efendi söz alarak, mücadelenin başlangıcından beri padişahın düşman elinde esir bulunduğunu, maksadın memleketi ve padişahı kurtarmak olduğunu, Anadolu uleması tarafından çıkarılan fetvalarında bu fikre dayandığını belirterek, şimdi durumun değişip değişmediğini sormuş ve sözlerini şöyle bitirmiştir. Bundan dolayı şimdi acaba durum tamamen değişti mi? Kabul etmiyorum. Yani padişah tarafından verilecek cevap kabul olunmaz tarzında anladığım bazı ifadelere karşı müdafaa ediyorum bendeniz. Yani şüphemi yok etsinler. Bu hal sona erdi mi? Olmadı ise yine paşa hazretlerinin buyurdukları ve verdikleri cevap aynı hakikattir kanaatimce. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Efendiler, bu sorulan sorulara esasen cevapları verilmiş gibidir. Bazı arkadaşlar tarafından, yalnız bendenizde aynı cevaplara dokunan ve dokunacak olan birkaç kelime söyleyerek bu meseleye bugün için son vermeyi rica edeceğim. Padişahı zannediyorum ki içinizde benim kadar tanıyan azdır. Mustafa Kemal Paşa konuşmasının bundan sonraki kısmında İngilizlerin İslam memleketlerinde güttükleri politikayı, padişah halifeyi avuçları içine aldıklarını, padişahın milletini ve memleketini tanımadığı için dışarıdan dayanak aradığı, fakat şimdi durumun iki bakımdan değiştiğini anlatmış ve şöyle devam etmiştir. Padişahı böyle dışarıda dayanak noktası aramaya sevk eden sebepler tüm olarak ortadan kalkmıştır inancındayım. Birincisi, millet kudretini ve kuvvetini maddeten gösterdi. İkincisi, İngilizler padişahı yalnız bırakmışlardır. Artık kendilerince hiçbir kıymeti bulunmayan padişahı bırakmışlardır. İşte böyle bir durum karşısında millet, yüksek bir vicdan hissiyle yine hilafet ve saltanat makamında oturduğu için bugün kendisine son ve kesin teklifi yapıyor. Pek çok ümit ederim ki padişah bu teklifi memnunlukla kabul buyururlar. Çünkü akıl kârı olan, mantık icabı olan, olayların icabı olan budur. Sorulan soruya cevap vermek istiyorum. Eğer padişah bu tekliflerimize uygun cevap vermezse ne yapacağız? Efendiler, bu meselenin halli ve faslı tabii olarak gayet basittir. Özet olarak bu mesele, milletin arzu ettiği dakikada halledebileceği bir meseledir. Hallinde zorluk olmayabilir. Fakat bugünden söz konusu edilmesine bendenize lüzum yoktur. Çok doğru sesleri. Mustafa Kemal Paşa, beyanatının bu son kısmında pek kapalı konuşmuş, meselenin nasıl halledileceğini söylememiştir. İman suretiyle günü geldiğinde bu padişahı indirir, yeni padişahı oturturuz demek istediği anlaşılıyor. Görüşmelere Doktor Refik Saydam Bey'in bir takririyle son verilmiş ve Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a yazdığı telgraflar ve beyanatı tasvip edilmiştir. Ancak meclisin muhafazakar üyeleri, ki bunlar ileride ikinci grubu teşkil edeceklerdir, bugünkü görüşmelerde fazla ses çıkarmadıkları halde Mustafa Kemal Paşa'nın padişaha karşı davranışını hazmedememişlerdi. Bir gün sonra meseleyi yeniden meclise getirecekler ve bu defa direneceklerdi. Padişahı ile hükümeti ile İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi daha açık bir deyişle yeni Türkiye Devleti karşısındaki durumunu belli etmek amacını güden bu görüşmelerin 31 Ocak 1921 günü birdenbire sertleşmesinde aynı gün hükümetin meclise sunduğu bir teklifin rolü olmuştur. bu teklif etrafında yapılan meclis görüşmelerini daha sonraya bırakarak önce saltanatçıların direnişi üzerinde duracağız. D. Saltanatçılar direniyor. Londra konferansı vesilesiyle Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa ile aralarında geçen yazışmayı bir gün önce meclis alkışlarla kabul ettiği halde Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvet kazanmasından kuşkulanan ve saltanatı tutan bir grup milletvekili meclis başkanlığına bir önerge vermişlerdi. 15 milletvekilinin imzasını taşıyan bu önergede bundan sonra İstanbul ile yapılacak yazışmaların önce meclise duyurulmasının, meclis tasdik ettiği takdirde teşebbüse geçilmesinin karar altına alınması teklif edilmekteydi. Önerge dolaylı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın gerek meclis başkanı sıfatıyla gerekse şahsı adına Tevfik Paşa'ya yazdığı telgrafların ve hele padişahı hedef tutan tekliflerin tasvip olunmadığını gösteriyordu. Önergeyi imzalayanlardan 10 milletvekili, dipnot, Mehmet Ragıp, Amasya, Selahattin Mersin, Neşet Çankırı, Celal Genç, Hüseyin Avni Erzurum, Mehmet Şükrü Afyon Karahisar, Fikri Faik Genç, Behçet Çankırı, Naim İçel, Hüseyin Sabri Kastamonu. Kısa bir süre sonra meclis içinde teşekkür edecek olan muhalefet grubuna ikinci grup katılacaklardı. Bir milletvekili de Tokat Milletvekili Nazım Bey, casusluk ve hükümeti devirmek suçları ile yakın günlerde itham olunarak İstiklal Mahkemesi'nce mahkum olacak ve milletvekilliğinden ihraç edilecekti. Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa, Konya Milletvekili Kazım Bey, Malatya Milletvekili Fevzi Efendi de önergeyi imzalayanlar arasında bulunuyorlardı. Bu önerge kanaatimizce gerek saltanatçı görüşün mecliste anayasanın kabulünden sonra ilk savunmasına yol açması ve gerekse kurulacak muhalefet grubunun ilk işareti olması bakımından çok önemlidir. Önerge üzerine mecliste yapılan görüşmeler, zafer sonrasında dahi devam edecek olan ileri ve geri fikirlerin nasıl çatıştığını keskin çizgilerle göstermektedir. Bu bakımdan Büyük Millet Meclisi'nin 31 Ocak 1921 günlü oturumundaki sert konuşmaları burada nakledeceğiz. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 8, sayfa 21-32. Görüşmeler Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla başladı ve Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü etmesiyle konu önergeye intikal etti. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasından öyle anlıyoruz ki, Paşa bu önergenin mecliste görüşülmesini istememektedir. Meclis Başkanı'nın, müsaade buyurursanız Paşa Hazretleri'nin dermeyan buyurdukları önerge okunsun demesi üzerine, Mustafa Kemal Paşa konuşması bittiği halde tekrar söz alarak şöyle devam etmiştir. Sonuç olarak yaptığım açıklamalarla doğruladım ki, meclis ile vekiller heyeti arasında her bakımdan tam bir güven olduğunu bütün düşmanlarımıza bildirmekte birlik olalım. Bunu bozacak herhangi bir fikrin ne şekli ve suretli olursa olsun yapılmasını bugün için memleket menfaatlerine zararlı görürüm. Şüphesiz sesleri, hacet yok, önerge okunmasın sesleri. Ondan sonra arzu ederseniz önergeyi okutturursunuz, okunmasın sesleri. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey bu durumda oturduğu yerden önergede ne yazıyor diye seslenmiş ve Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey bu soruyu kim bilir ne münasebetsiz şeydir sözüyle cevaplandırmıştır. Bunun üzerine görüşmenin birdenbire hararetli bir safhaya döküldüğünü görmekteyiz. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Efendim, münasebetsiz şeyi mebus vermez, gürültüler. Senin kadar onun da aklı vardır, benim de imzam var o önergede. Görmeden, okumadan münasebetsizdir demek nedir? Sizin kadar biz de yetkiliyiz, gürültüler. İstirham ederim Paşa Hazretleri, yüksek açıklamalarında bir önerge verildiğini, halbuki hükümet ile meclisin uyum içinde olduğunu buyurdular. Biz hükümeti meclisten ayrı bir şey kabul etmedik ki, önerge okunmasın ne demektir? Yazılmış bir önerge neden okunmasın? Herkes vatanın menfaatlerini düşünür ve imzasını kor. Bundan yüksek yetki, yüksek akıl iddia etmek kimsenin hakkı değildir. Önerge bunu ihtiva ettiği için okunmasını teklif ederim. Bunun için efendiler, hükümete yani Büyük Millet Meclisi'ne yapılan müracaatta ilk önce hükümet, Büyük Millet Meclisi'ni toplayacak yarı gecede. Biz sürekli olarak geceli gündüzü burada hazırız, gürültüler. Müsaade buyurun efendiler. Yazılacak telgraf bir gün gecikirdi. Kemal Paşa Hazretlerinin açıklamasına göredir ki, Tevfik Paşa'ya yapılan müracaatta heyeti toplar, müzakere eder, cevabını veririz demişti. İstanbul'da bizi 24 saat bekliye idi. Verecek cevabı da gelen telgraf gibi yüksek meclise okutturup mütalasını, oyunu, onayını aldıktan sonra böyle nazik, mühim meselelerde cevabı verilecekti belki. Ben geçende yazıldığı ve dünyaya duyurulduğu gibi dünyanın koruyucusu Padişah Efendimiz bize uysun, yüce ödeneklerini takdim ederiz. Ben bunu çirkin gördüm, gerçi kabul etmezdim onu. Biz kabul ettik sesleri, gürültüler. İhsan Bey, Cebeli Bereket, neresini çirkin görüyorsun izah et. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Müsaade buyurun. Ben padişahın yüce ödeneklerini takdim edeceğiz, bunu söylemeyi münasip görmedim. Sen görmeyebilirsin sesleri. Müsaade buyurun efendim. Zat-ı haliniz kabul edin. Yüce ödeneği biz de kabul ettik. Fakat belki o telgrafa girmesini istemezdim. İşler benim adıma, şahsınızın adına yapılmıyor. Yüksek meclis adına yapılıyor. Hükümet yüksek meclisin görüşünü anlar, cevabını ona göre verirse isabet ederdi diyorum. Gürültüler. Efendiler, verilmiş şeyin cevabını yanlış olduğunu iddia ediyorum beyefendiler. Şiddetli gürültüler. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Dün, evvelsi gün niye söylemedin? Bunları açıklamadın efendi. Hüseyin Avni Bey, devamla. Ben onu misal olarak arz ettim. Böyle hayati meselede, barışla ilgili meselede hakim kimdir? Efendiler, birinci maddeyi açtığımız zaman hakim doğrudan doğruya millet meclisi değil mi efendim? Kendi içinden ayırdığı birkaç arkadaşına böyle geniş yetki vermiş değildir. 5-6 arkadaşa bu kadar geniş yetki vermiş değildir. Hisse mağlup olmayalım. Çünkü kanun mutlak olarak demiştir ki, hükümet Büyük Millet Meclisi hükümetidir. İcra vekillerini ayırmıştır. Fakat onların yetkilerini sınırlamamıştır. Niye bağırıyorsunuz? Ben de bu memleket ile alakadarım. Benim de sizin kadar aklım ve hakkım var. Gürültüler. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Erzurum'dan geldikten sonra çok akıllı oldunuz. Evvelce böyle değildiniz. Muhittin Baha Bey, Bursa. Bırakın bunları söylesin. Mecliste büyük bir ruhun olduğunu üzülmekle beraber bu memleket içinde böyle düşünenlerin olduğunu da biliyoruz. Bilmiyor değiliz. Bırakınız söylesin ve kesmeyin. Hüseyin Avni Bey, devamla. Ben hakimim diyorum efendi. Efendi, ben millet meclisi üyelerindenim. Muhittin Bey, saray hakimisin. Hüseyin Avni Bey, devamla. Olağanüstü yetkisi olan Büyük Millet Meclisi üyelerindenim. Ben hakkımı kullanıyorum. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Başaramayacaksınız düşündüklerinizi meydana koymaya. Hüseyin Avni Bey, efendi, ben Kuvayi Milliye'nin temeliyim. Gözün aç efendi. Ben hiçbir isnat kabul etmem. Büyük Millet Meclisi'nin gayesinden başka hiçbir şeyi kabul eden alçak ve lanetleme olsun. Sen ne söylüyorsun, neye başaramayacak diyorsun. Ben kabul etmemezlik etmedim. Mustafa Bey, Tokat, o gün niye söylemedin? Hüseyin Avni Bey, devamla, ben bugün söylüyorum ki yapılan yazışmadan benim haberim olmalı diyorum. Gürültüler. Hamdi Namık Bey, İzmit, yazışmadan haberdar etmiyorlar mı? Hüseyin Avni Bey, kararların sonu tebliğ olunuyor, hükümet böyle yaptı demiştir. Ben bunu inkar etmiyorum. Yüksek meclisin oyunun alınmasını istiyorum. Buna razı değil misiniz? Gürültüler. Ben böyle istiyorum. Siz istemezseniz pekala başka istemeyin. Fuat Bey, Çorum, in aşağı haydi, istemiyoruz. Hüseyin Avni Bey'den sonra önergeyi imzalayanlardan Amasya Milletvekili Ragıp Bey söz alarak önergenin okunması üzerinde konuşmuş. Yahya Galip Bey de takdir okunsun da anlayalım şeklinde önergenin okunması fikrini desteklemiştir. Buraya kadar yapılan görüşmelerden ve hele Hüseyin Avni Bey'in açıkça söylemesinden anlaşılıyor ki, saltanatçı milletvekillerini hassasiyete sürükleyen en önemli husus, Mustafa Kemal Paşa'nın Tevfik Paşa'ya yazdığı telgrafta, padişah meclisi tanıdığını ilan etsin, biz de onun tahsisatını verelim demesidir. Hüseyin Avni Bey'in arkadaşlar adına gösterdiği şiddetli direnme, Mustafa Kemal Paşa'nın sabrını tüketmiş ve hücuma geçmesine sebep olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla görüşmeler aşağıdaki şekilde devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Efendiler, bu söz üzerine yüksek meclise gayet acı bir gerçeği söylemek zorundayım. İçinizde gizli polis vardır. Efendiler, en gizli oturumumuza cereyan eden millet ve memleket hayatı ile ilgili en gizli noktalar yabancılara raporla verilmiştir. Gürültüler, kahrolsun sesleri. Bundan dolayı bu memleket, gürültüler, boş yere durumu karıştırmayınız. Yalnız buna güveniniz ki, güdülen meslek burada vicdan ve namus sahibi olan üyenin görüşlerine tamamen uygundur. Efendiler, bu önergeyi imza koyanlar içinde gizli polis vardır. Şiddetli gürültüler, kimdir, söyleyin rica ederiz sesleri, kahrolsun, lanet olsun sesleri. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Beyefendiler, rica ederim bu, reis paşanın söylemiş olduğu söz çok mühimdir. Bunu ben kendi adıma asla kabul etmem. Arkadaşlarımdan da bunu kabul edecek kimse yoktur. Hiçbirimiz kabul etmeyiz sesleri. Her zamanda, her yerde hükümet her önemli işin içine girer. Hükümet önemli bir meselenin içine girdiği zaman o hükümeti ufak düşürmek için bir önerge vesaire verilir. Belki böyle bir önergeyi imza edenlerin içinde iyi niyetli kimse vardır. Fakat öyle zamanlarda böyle bir önerge vermemeyi ben hiçbir zaman iyi niyetle bağdaştıramam. Bravo sesleri. Rica ederim. Efendiler, millet yaşayacaktır. Sizin keyfiniz olmayacaktır. Milletin keyfi olacaktır. Millet ölümden kurtulacaktır. Böyle masallar olmaz. Nasıl olurdu içimizden bazı efendiler yabancı parası alır da millete hıyanet eder. Bu alçaklıktır. Onlar buradan çıkmalı. Bu namussuzluktur. Müslümanlık bunu kabul etmez. Açıklansın sesleri. Bolşeviklerden para almışlar. Bir mebus bey, kim? Yahya Galip Bey devamla, Bolşevik olanlar hep almış, Bolşevik olan herifler meydanda işte, yabancı parası almışlar. Yahya Galip Bey'den sonra Marif Vekili Hamdullah Supi Bey söz almış, hükümet ile meclisin ilişkileri üzerinde durarak yatıştırıcı ve meclise saygılı bir konuşma yapmıştır. Fakat daha sonra kürsüye gelen Muhittin Baha Pars Bey, tahrik edici bir konuşma ile meclisin havasını elektriklendirmiş ve Hüseyin Avni Bey ile Muhittin Baha Bey arasında aşağıdaki söz düellosu cereyan etmiştir. Muhittin Baha Bey devamla, vekiller heyeti burada okudu ve siz kabul ettiniz. Fakat efendiler o zaman sesinizi çıkarmadınız çünkü... Hüseyin Avni Bey, alkışladık, biz alkışladık, kıymetini arttırdık, biz arttırdık, gözünüzü açın. Muhittin Baha Bey devamla, yapamadığınız veyahut hazırlanmadığınız için. Hüseyin Avni Bey, teessüf ederim size, namusum üzerine söz söyleyenler namussuzdur. Salih Efendi Erzurum, Muhittin sus, Hüseyin otur, namus kelimesi üzerine söz söylenmez, sonra tabanca patlar.
Ayrım sonu.